Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dostlar, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri, önemli bilgileri, seçtiğimiz bazı başlıkları sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, hayatımızın en temel maddelerinden, en temel gereksinimlerinden birisi su. Olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz, fıtratımızın, bedenimizin asla ve asla öteleyemeyeceği bir nimet. Ama önemli olan burada, bu nimete ulaşırken önemli olan güvenli ve temiz bir su kaynağı ve ne yazık ki güvenli bir su kaynağına ulaşamadan yaşayan insanların sayısı 600 milyondan fazla. Gerçekten büyük bir rakam, susuzlukla boğuşan, temiz susuzlukla boğuşan milyonlarca insan var sevgili dostlar. Biraz ayrıntılarına bakalım. Dünyada az ve orta gelirli yaklaşık 145 ülkede temiz suya ulaşamadan yaşayan 1 milyar kişi var sevgili dostlar. Güvenli bir su kaynağına ulaşamadan yaşayan insanların sayısı 663 milyondan fazla. Oysa temiz suya ulaşabilse yılda 361 bin küçük çocuk hayatta kalabilecek. Öte yandan kötü arıtma ve hijyen koşullarının uygun olmaması nedeniyle yılda 842 bin kişi hayatını kaybediyor. Su, sevgili dostlar, hayatımızın olmazsa olmazı, vazgeçilmezimiz, kokusuz, tatsız, renksiz bir temel gıda. Kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emebildiğinde mavi rengiyle büyüleci bir bileşen ve hayatın vazgeçilmezi su olmazsa olmazımız. Dünyanın %80'i, yetişkin bir insanın ortalama %60'ı su değerli dostlar. Ancak dünyadaki suların sadece %3'ü tatlı su. Dünyadaki tatlı suların %68,5'i kutuplarda ve dağlık alanlardaki buzullarda. Yeraltı sularının %31,4'ü nehir ve göllerde, %0,3'ü ise bataklıklarda bulunuyor değerli dostlar. Yeryüzü coğrafyasına baktığımız zaman, bölge bölge incelediğimiz zaman sevgili dostlar, tatlı su kaynakları eşit olarak dağılım göstermiyor dünya genelinde. Amerika kıtası, Asya'nın kuzeyi, Orta Afrika ve Avustralya'da kişi başına düşen su miktarı yeterliyken, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya'da ciddi manada su sıkıntıları yaşanıyor. Günümüzde dünya nüfusunun 1/5'i, su kaynaklarının yanlış kullanımı ve kirlilik gibi nedenlerle sağlıklı, temiz ve içilebilir suya sahip değil değerli dostlar. Su ihtiyacı son 25 yılda dünya genelinde %60 artış gösteriyor. Halen dünyamızda 1,3 milyar kişi su sıkıntısı çekerken gelecek 25 yılda bu sayının 2 katına çıkmasından korkuluyor ki günümüzde bile bir sıkıntı varken ötelerde 2 katına çıkması, su sıkıntısı çeken kişinin 2 katına çıkması ne kadar ürkütücü, ne kadar korkutucu değerli dostlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel su kullanımı geçtiğimiz yüzyılda 6 kat artarak nüfus artış hızının 2 katına çıkmış. Ne yazık ki kıtlık, iklim değişikliği ve kirlilikten kapasite ve altyapı eksikliğine kadar pek çok faktör zor günlerin ufukta olabileceğinin sinyallerini veriyor. suyun kalitesinin azalması, sağlıklı suya erişimin güçleşmesi su stresini artırıyor değerli dostlar. Gittikçe ısınan dünya, yağışların azalması, kuraklık koşulları, enerji ve sanayi alanındaki taleplerin artma eğilimi, yetersiz altyapı, su miktarı ve kalitesindeki eksikleri şiddetlendiriyor. İklim ve çevresel nedenlere dayalı göç kavramı giderek daha fazla dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. Bu konudaki trendleri zamanında anlamak ve ön plana çıkarmak için daha fazla veri ve titiz araştırmalara ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporun önemli bir bulgusu. Hindistan, Orta Asya, Orta Doğu için göç-su bağlantısının dinamikleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi. Su kıtlığının yoğunlaşma eğilimi, dünya ülkemizde ve dünya genelinde en önemli tehditler arasında yer almaya devam ediyor değerli dostlar. Sadece yoğunlaşma da değil değerli dinleyiciler. Günümüzde nasıl petrol için bazı kavgalar, dövüşler, beynelmiler kavgalar çıkıyorsa, ilerleyen dönemlerde suyun bu şekilde bir değere kavuşacağı ve beynelmiler kavgaların sebebi olacağı düşüncesi de hakim. Rabbim korusun bizleri öyle bir tehlikeden. Sevgili dostlar, dünyada az ve orta gelirli yaklaşık 145 ülkede temiz suya ulaşamadan yaşayan 1 milyar kişi var. Güvenli bir su kaynağına ulaşamadan yaşayan insanların sayısı 663 milyondan fazla. Oysa temiz suya ulaşabilse yılda 361 bin küçük çocuk hayatta kalabilecek. Öte yandan kötü arıtma ve hijyen koşullarının uygun olmaması nedeniyle yılda 842 bin kişi hayatını kaybediyor. Genel olarak atık suların %80'inden fazlası tekrar arıtılmaksızın ekosisteme geri dönüyor. Üstelik 1,8 milyar kişi dışkıyla kirlenmiş içme suyu kullanarak kolera, dizenteri, tifo ve çocuk felci gibi hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya. Yani sadece su bulmak da yetmiyor. O suyun temiz olması gerekiyor. Aksi durumda nice hastalıklara kapı aralıyor değerli dostlar. İyileşme görülen bir nokta, içme suyuna erişimde biraz ilerleme kaydedilmiş olması. 2015 yılında 6,6 milyar insan, yani dünya nüfusunun %91'i, 2000 yılında %82'ye kıyasla gelişmiş bir içme suyu kaynağı kullanabilmiş. Bu iyileşmeye rağmen tahmini 663 milyon insan halen iyileştirilmemiş su kaynakları kullanıyor. Belki bu gerçeklerin pek çoğunu farklı şekillerde biliyoruz. Ama bunları listelediğimizde değerli dostlar, nasıl ürkütücü ortama tam gaz büyük bir hızla gittiğimizi daha net görebilmek mümkün. Ülkemizde sahip olduğumuz sağlıklı su kaynaklarını daha özenle korumak ve kollamak konusunda kamuoyu bilincini geliştiren projelere destek vermek şart ve bireysel olarak sevgili dostlar, bize çok ama çok görevler düşüyor. Su olmazsa olmazımız, su vazgeçilmezimiz, su hayatımızı idare ettirebilmemiz için temel gereksinimimiz. Dolayısıyla kendimiz için, önce kendimiz için sonra insanlık için suyu korumamız gerekiyor. Su kaynaklarını korumamız gerekiyor. Koruduğumuz gibi israf sürecinden de, israf belasından da uzak durmamız gerekiyor değerli dostlar. Duş alırken, abdest alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de belirtiyor ya, bir derenin, bir nehrin kenarında olsanız bile israf etmeyin mealinde bir ifadesi var Hazreti Peygamber'in. Dolayısıyla onun ümmeti olarak buna riayet etmemiz gerekiyor ki günümüzde de bir su krizi yanı başımızda, eteğimizde. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dostlar. Sevgili dostlar, hepimiz dış görünüşe önem veriyoruz. Aslında içinin güzel olması gerekiyor değil mi? İnsanın da yiyeceğinde, içeceğinde ama biz dış görünüşle karşılıyoruz muhatap olduğumuz nesneleri, kişileri. Bu gıdada da geçerli değerli dostlar. Acaba yiyecek ve içecekleri alırken lezzeti mi yoksa ambalajı mı kararımızı etkiliyor? Yani içi mi dışı mı kararımızı etkiliyor? Bununla ilgili bir araştırma var. Bunun ayrıntısına bakalım. Rengarenk ambalajlı gıda ürünleri defilesi her markette karşımıza sıklıkla çıkıyor sevgili dinleyiciler. İştah açıcı tasarımlardaki ambalajlar ürünü çok ama çok daha kolay sattırıyor. Lezzetini bilmediğimiz bir ürünü sadece ambalajının cazibesine, güzelliğine kapılarak almışlığımız vardır pek çoğumuzun. Rakiplerden farklı olmak ve farkındalık yaratmak, rakiplerden sıyrılabilmek rekabetin temel kurallarından. Tüketiciler gıdaları çoğunlukla hür iradeleriyle seçtiğini zannederken, bu hürriyeti yönlendiren etkenlere bilinçli ya da bilinçsiz olarak maruz kalıyor değerli dostlar. Acaba yiyecek ve içecekleri alırken lezzeti mi, ambalajı mı kararımızı etkiliyor? Yani içi mi, dışı mı kararımızı etkiliyor sevgili dinleyiciler? Ambalajı sadece gıdanın üzerindeki bir kılıf olarak mı görüyoruz yoksa üzerindekileri merak ve dikkatle okuma alışkanlığımız var mı? Bu soruları kendimize soralım. Ambalajlı mı yoksa açıkta satılan ürünleri mi daha çok tercih ediyoruz? Halk arasında eskilere dayanan pakete girmiş ürün daha pahalıdır algısı ne kadar sağlıklı ve ne kadar doğru? Buna benzer soruların cevaplarını sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. İnsanların bilgi alma ve alışkanlık kazanmaya en elverişli oldukları dönem okul çağları sevgili dinleyiciler. Bu dönemlerde çocuklara ve gençlere kazandırılacak beslenme alışkanlıklarının yetişkinliğe taşınabileceği gerçeği araştırmalarla pek çok kez kanıtlanmış. İşte Türkiye'de gençler arasında yapılmış araştırmalardan birinde yer alan sonuçlardan birkaç örnek. Orta öğretim ve üniversite seviyesinde rastgele örnekleme ile seçilmiş yaklaşık 500 gence gıda hijyeni ve ambalajlı gıda tüketimi sorulmuş. Araştırma gösteriyor ki genç kızlar %70,1, genç erkeklerde %56,2 oranında ambalajlı gıdaları daha fazla tercih ediyor sevgili dostlar. Baktığımız zaman cinsiyet gerçekten etkiliyor. Kızlar ürünlerin dışındaki kaplamalara, albenisine, erkeklere oranla daha çok aldanıyor sevgili dostlar. Araştırma verisini tekrar etmek istiyorum. Genç kızlar %70,1 oranında, genç erkekler %56,2 oranında ambalajlı gıdaları daha fazla tercih ediyor. Cinsiyet ve öğrenim düzeylerine göre gençlerin yarıdan fazlası %58,2'si gıda ürünlerini tamamen kendi tercihleri doğrultusunda seçtiklerini belirtirken %28,9'u ailesinden etkilendiğini, %7,9'u ise arkadaşlarından etkilendiğini belirtiyor değerli dostlar. Gençlerin %64,2'si sadece ambalajlı gıdaları tüketiyor. Yaklaşık %30'u ambalajlı ve açıkta satılan gıdaları birlikte tercih ettiklerini belirtirken %5,9'u açıkta satılan gıdaları tercih ediyor sevgili dostlar. Ambalajda son kullanma tarihine dikkat eden gençlerin oranı %60,7 iken ambalajın açık olup olmamasına dikkat edenlerin oranı ise sadece %14,7. Ambalajlı ürün satın alırken hiçbir şeye dikkat etmediğini belirten gençler bile var sevgili dinleyiciler. Peki ya etiket bilgisi okuma durumu ne halde? Her zaman etiketleri okuduklarını belirten gençler %51,3 oranında, okumadığını belirtenlerse %48,7 oranında değerli dostlar. Etiket okumaya ilgi ve ilgisizlik birbirine yakın görüyor, hemen hemen aynı, ancak kızlar erkeklere göre etiket bilgilerini daha çok okuyor. Gençlerin %75,7'si ambalajlı gıdalardaki etiket bilgilerini yeterli buluyor. Ancak araştırmaya katılan gençlerin %37,1'i etiket bilgilerinde gıda ile ilgili bilgilerin tamamının yazılmadığını, %12,1'i etiket bilgilerini anlaşılır bulmadıklarını belirtiyor. Araştırmacıların diğer önemli bir tespiti ise tüketicilerin eğitim seviyesi ve yaşları arttıkça gıda reklamlarını inandırıcı bulma oranı düşüyor değerli dostlar. Yani baktığımız zaman gençler ambalaja ilerleyen yaştaki olgun kişilere göre daha çok aldanıyor, daha çok inanıyor, daha çok ambalajı cazip buluyor değerli dinleyiciler. Aslında bütün bu çalışmalar gösteriyor ki sevgili dinleyiciler, gençlerin güvenli gıda tüketimi konusundaki tercihleri ve ambalajlı gıda etiketleri hakkındaki bilgi ve davranışları aileden aldığı görgü, bilgi ve eğitimle doğru orantılı. Bilgi ve eğitimin her konuda olduğu gibi tüketiciye sağlıklı beslenmenin ipuçlarını bulmada ve rehberlik konusunda yadsınamaz bir katkısının olduğu görülüyor. Tüketici olarak her yaşta ambalajlı ürün kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor değerli dostlar. Ama bunun yanında ambalajın içindekiyle üzerindeki bilgilerin kalite ve gıda güvenliği açısından yanıltıcı olmadığını test edebilecek deneyime sahip olmayı da ihmal etmeyelim değerli dostlar. Çünkü bazı zamanlarda ambalajın üzerindekiyle ambalajın içerisindeki doğru bir şekilde karşılık bulmuyor, yanıltıcı olabiliyor. Ki özellikle çocuk ürünlerine baktığımız zaman bunu çokça görebiliyoruz. İşte şu kadar C vitamini, işte sütlü bilmem şöyle çikolata, yok işte şunda şu kadar fındık var. Oranlar hususunda yanıltıcı ifadeler var. Bunları ayrıntılı bir şekilde okumamız ve irdelememiz gerekiyor sevgili dostlar. Bu hususla ilgili de ambalaj okuma hususunda sosyal medyada Gıda Dedektifi diye bir sayfa var sevgili dostlar. Bu sayfadan da yardım alabilirsiniz. Ambalajları okuma konusunda gerçekten benim de yakından takip ettiğim bir sayfa Gıda Dedektifi. Bireysel bir sorumluluk olarak açılan bir sayfa ama gerçekten ambalajların üzerindeki ifadeleri, neyin ne kadar zarar verdiğini, neyin ne kadar şeker içerdiğini, üzerinde yazan bilgilerin yanlış ya da doğruluğunu sorgulayan bir sayfa, Gıda Dedektifi sayfası. Sanırsam sitesi de var, Gıda Dedektifi, bir sosyal sorumluluk olarak gerçekten iyi işler yapan bir sayfa. O sayfayı irdeleyebilirsiniz. Gerçekten içerisinde çok faydalı bilgiler var değerli dostlar. Gıda Dedektifi sayfası sevgili dinleyiciler, özellikle Instagram'da aktif, her gün çeşitli paylaşımlarla soruları soruyor ve sorulardan daha fazlasını da cevaplıyor. Özellikle Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi olan bir sayfa. Sanıldığının aksine sayfanın arkasında gıda mühendisleri ya da diyetisyenler değil, endişeli ve meraklı bir baba var. Instagram'daki Gıda Dedektifi sayfasının kurucusu, iki çocuk babası Musa Özsoy sevgili dostlar, kendi hastalığına çare bulmak için yola çıkarak sağlıksız ve hazır gıdaların peşine düşmüş bir adam Musa Özsoy, yani dertli bir adam sevgili dostlar. Instagram hesabını açmanın amacını anlatırken şunları söylüyor: İnsanlara ne yemeleri gerektiğini söylemek ya da reklam yaparak para kazanmanın peşinde değiliz, sadece ne yediğimizi biliyor muyuz sorusunu sordurmak istiyoruz diyor Musa Özsoy değerli dostlar. 35 yaşındaki şehir plancısı Musa Özsoy 2017'de yakalandığı rahatsızlığa bir çare bulmak için bir arayışa giriyor. Sorunun yediklerinden kaynaklandığını fark etmesiyle gıda dedektifi macerası başlıyor. Özsoy o süreci şöyle anlatıyor sevgili dostlar. Tırnaklarımda bir sorun vardı, sedef denildi. Çok doktor gezdim, geçmedi. Bir doktorun yaptırdığı test sonucunda ürik asidin yüksek olduğu anlaşıldı. Nedenini araştırdım. Sonuç paketli gıdalara ve mısır şurubuna işaret etti. Kola ve gofretteki şekeri fark ettim. Paketli şekerli gıdaları tüketmeyi bıraktım. 2 hafta içinde rahatsızlığım ortadan kalktı. Gıda dedektifi projesi de Mart 2017'de böyle başladı. Eşimle çocuklarımızı yetiştirirken de markette satılan hazır gıdaların içeriğine dikkat ettik. Şekeri hayatımızdan çıkardıktan sonra yaşadığımız olumlu değişimleri insanlara aktarmak için Gıda Dedektifi sayfasını kurduk diyor. Gıda Dedektifi sayfasının kurucusu Musa Özsoy. Gıda Dedektifi sayfasında şekerli gıdaların zararlarından, marketlerdeki hijyen ihlallerine, gıdaların içeriklerine kadar pek çok konuya yer veriliyor değerli dostlar. Musa Özsoy, kendi kendimizi araştırıp bu konuları bizler gibi sıradan insanların anlayabileceği bir dilde 300 karaktere sığdırarak derledik, diyor. Gıda Dedektifi sayfasının takipçilerinin desteği oldukça yüksek değerli dostlar. Kısa zamanda 300 bin takipçiye ulaşmış ve takipçilerin %85'i kadın. Tanzanya'dan bile sayfanın takipçisi var ve sayfaya merak ettiğiniz bir ürünün ambalajının fotoğrafını çekerek gönderebiliyorsunuz değerli dostlar. Onlar da o ambalaj üzerinden sizin kullandığınız ürünün analizini yapıyorlar değerli dostlar. Haftada 10 milyon kişi sayfayı ziyaret ediyor. Görünürlük bu şekilde sevgili dostlar. 500'den fazla ürünü de markette bizzat incelemişler ve doğal diye sunulan gıdaların aslında doğal olmadığını da açıkça veriler üzerinden ortaya koyuyorlar değerli dostlar. Siz de bu sayfa üzerinden ambalajların üzerindeki ifadeleri okumayı öğrenebilirsiniz. Gerçekten yani arkada kodlar yazıyor ürünlerin üzerinde. Farklı farklı ifadeler var. Şu oranında, şu oranında bu şeklinde ifadeler. Ama o ifadelerin karşılıkları ne? Anlaşılır bir dilde değil çoğu. İşte bu anlaşılır olmama durumunu ortadan kaldırmak için de Gıda Dedektifi sayfası bila bedel insanlığın hayrına bir iş yapıyor. Siz de Instagram'dan Gıda Dedektifi sayfasını takip ederek yediğiniz, içtiğiniz ambalaj ürünlerin ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilginç bir deney yapıldı. O deney, bitkilerin bile hakarete dayanamadığını ortaya koydu. Sürekli hakaret edilen, küfredilen, galiz kelamlara muhatap kılınan bitki, bakın ne hale geldi, ayrıntılara bakalım. Sevgili dostlar, aynı cinsten, aynı özelliklerden iki bitki. Birine sürekli olarak hakaret edildi, galiz kelamlar söylendi, küfredildi. Diğerine ise güzel sözler, övgü dolu sözler söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki deney, zorbalığın bitkileri bile harap ettiğini ortaya koydu değerli dostlar. Deney bir ilkokulda yapıldı sevgili dinleyiciler. Aynı durumda iki bitki konuldu. İkisine de aynı miktarda su verildi. Aynı oranda güneş ışığına bırakıldı. Ancak aralarında önemli bir fark vardı. Bitkilerden birine sürekli hakaret edildi, aşağılayıcı sözler söylendi. Diğerine ise övücü, güzel sözler söylendi. İki bitki de bir ay boyunca gözlem altında tutuldu. Sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Kötü muameleye maruz kalan bitki soldu, bozuldu. Övgü dolu sözler sarf edilen bitki ise yemyeşil, canlı bir şekilde büyümeye devam etti. Sosyal deney, bitkilerin bile övgü ve zorbalığa verdiği tepkiyi çok net bir şekilde gözler önüne serdi. Değerli dostlar, sadece bitkiler değil, hayvanlar da aynı şekilde sözlerin, kelimelerin tılsımından etkileniyor sevgili dostlar. Bitkiler, hayvanlar bile etkileniyorsa bu şekilde, insanlar haylaylı etkilenir değil mi? Dolayısıyla sarf ettiğimiz kelimelere, söylediğimiz ifadelere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların ruh halini negatif olarak etkilemememiz için, onların haklarına girmememiz için sevgili dostlar. Sevgili dinleyiciler, Türklerin genellikle okumadığı ve ekran başında zaman geçirdiği düşünülüyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla okuduğumuz, geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmayla ortaya çıkmıştı. Yeni araştırmaya göre ekran başında Avrupalılardan daha az zaman harcadığımız belirlendi. Sevgili dostlar, Türkler ekran başında Avrupalılardan daha az vakit geçiriyor. Bu tespit basit bir yerden değil, sıradan bir kurumdan değil, çok önemli bir yerden geldi. Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumundan geldi sevgili dostlar bu tespit. 15 Avrupa Birliği ülkesinde vatandaşların ekran karşısında vakit geçirme alışkanlıkları mercek altına alındı. Televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar ekranları buna dahildi. Verilere göre Avrupa Birliği vatandaşları ekran başında günde ortalama 2,5-3 saat vakit geçiriyor değerli dostlar. Araştırmaya göre ekran başında en az zaman harcayan ülke Türkiye. Türkiye'de günlük ortalama 2 saat 17 dakika ekran başında geçiriliyor. Yani bu oran Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından 45 dakika daha az. Bu gerçekten ciddi bir fark sevgili dostlar. Ekran başında en çok zaman harcayanlar Yunanlılar değerli dostlar. Yunanistan'da 3 saat 4 dakika ile 3 saat 14 dakika arasında ortalama ekran başında vakit geçiriliyor değerli dostlar. Bir diğer ülke ise Finlandiya. Finlandiya'da da 2 saat 51 dakika ile 3 saat 5 dakika arasında bir ortalamada ekran karşısında vakit geçiriliyor. Ve bunları İngilizler ve Macarlar takip ediyor değerli dostlar. En çok ekran başında kalan ülkeler sıralamasında. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ekran başında en az zaman harcayanlarsa İtalyanlar değerli dostlar. İtalyanlar ortalama günde 1 saat 56 dakika ekran başında kalıyorlar. Sevgili dostlar, geçtiğimiz günlerde bir de kitap okuma alışkanlıkları üzerine araştırma yapılmıştı. Türkiye kitap okuma oranında da birçok Avrupa ülkesini geride bırakmıştı. Ama bu veriler bizi ötelere, sevinçle ötelere taşımasın değerli dostlar. Çünkü Avrupa Birliği baktığımız zaman, katmanına baktığımız zaman yükseklerde olabiliriz ama baktığımız zaman düşük bir orandayız yine. Yani daha fazla okumamız gerekiyor. Daha fazla kitapla haşır neşir olmamız gerekiyor. Bizim örnek almamız gereken yer sadece Avrupa Birliği değil. Uzak Doğu'ya, Japonlara falan baktığımız zaman onların okuma oranları oldukça yüksek değerli dostlar diyelim. Ve bu haberle haber tadında noktalayalım sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizleri sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programıyla görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.